Ayrım 6, sayfa 48. Toma romantizmine dair. Emre ile Zehra bir gece önce en sevdikleri arkadaşlarıyla Asmalı Mescid'de her zaman gittikleri meyhanede laflayıp çakır keyif olduktan sonra Zehra'nın yakınlardaki küçük evine gelmişlerdi. Şafak'la beraber dünyanın sonu ilan edilecekmiş gibi telaşlı bir aceleyle birbirlerini soyarak yatağa girmişler ama sonra şefkatli, yumuşak, sanki gövdeleri gibi ruhları da birbirinin içinde eriten bir noktaya ulaşmış, fısıldayarak konuşmaya başlamışlardı. "Sana hiç bilmediğin bir şey söyleyeceğim," dedi Emre, Zehra'yı meraklandırarak. Kızı epey yalvarttıktan sonra da yapay, bu yüzden de biraz da komik bir ciddiyetle, "Bilmediğin şey çok güzel olduğun," diye tamamladın sözünü. "Aman," dedi Zehra, "sulu şey, bunu mu söyleyecektin?" "Şaka yaptığını," söyledi Emre. Zehra'nın güzel olduğu o kadar bariz, o kadar herkesin bildiği, konuştuğu bir şeydi ki, şaka yaptığını hemen anlamasını beklerdi onun zekasında. Kız zaten anladığını söyledi. Bunun üzerine Emre, "Yani güzel olduğumu biliyorum demek istiyorsun," dedi. "Elbette," dedi kız saçlarını yapmacık bir şımarıklıkla savurarak. "Elbette biliyormuş, niye bilmeyecekmiş? Onun gözü yok muymuş, görmüyor muymuş?" "Çok da alçak gönüllüyüz," dedi Emre. Sonra, "Peki en güzel yerin neresi? Söyle bakalım," diye yakışıksız bir soru sordu. "Ne adi şeyler konuşuyoruz böyle, sulu göz televizyon dizileri gibi," diye düşündü kız ama bu oyunu sürdürmenin hoşuna gittiğini fark etti. "Ne de olsa insanız. Hem zaten bu bir oyun," diye kendi kendine mazeretler üreterek orasını bilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Emre, "Bu saçlar mı? Bu dudaklar mı? Bu göğüsler mi? Bu ayaklar mı? Bu eller mi?" diyerek kızı öpücük yağmuruna boğdu. Çılgın bir enerjiyle kızın incecik bedeninde öpülmedik tek bir yer bırakmadı. Kız ona "Manyak," dedi. Oğlan bu sözün de çok basmak alıp kaçtığını, onun zekasına yakışmadığını söyledi. "Söyle bakalım," dedi. "En güzel yerin neresi? Gerçekten soruyorum, ciddiyim. En güzel yerin neresi?" "Bilmem, hiç öyle düşünmedim," dedi kız. "Madem biliyorsun sen söyle," diye ekledi. "İşte," dedi Emre, "ne kadar güzel olduğunu bilmediğin ve bilmene imkan olmayan bir şey var." Zehra gerçekten meraklanarak söylemesi için ısrar etti. Emre bu merakın tadını çıkarmak isteyerek konuyu uzattı. "Tahmin et," dedi. "Aman," dedi kız. Emre ile baş başa kaldıklarında o ağırbaşlı, İş bilir, ciddi Zehra gidiyor, yerine çocuksu, zıpır, şehvetli bir yeni yetme geliyordu. Babasının dizinin dibinde masum bir çocuk, iş yerinde kartal gibi bir yönetici asistanı, Emre'nin yanındaysa yaramaz bir dişi oluveriyordu. Şimdi de yüzündeki ifade, "Ne diyorsan söyle hadi, uzatma," diyordu sanki. "Nerenmiş en güzel olan, hem neden bilmeyecekmişim?" Sonra işveli bir tavırla tek tek göstererek ve gözlerine yerleşen muzip erotik ifadeyi bozmadan "Bak uf oldu," diyen bir çocuk gibi "Burası mı, burası mı, yoksa burası mı?" diye sordu. Oğlan onu iyice yorduktan ve bu masum teşhircilik gösterisinden aldığı zevki tatmin ettikten sonra kızı altına aldı. "Şimdi söyleyeceğim," dedi. "Bunların hiçbiri değil. En güzel şey kokun. Anlıyor musun? Kokun. Parfüm filan değil, teninin kendi kokusu. İşte bunu bilmene imkan yok." Sonra eğilip kızın iki göğsünün arasını öptü, o hoş, taze kokunun orada yoğunlaştığını söyledi. Tarifi olmayan bir kokuymuş bu. İnsanı sarhoş etmeye yetermiş. Kız yastıktan başını kaldırıp şaşkın bir ifadeyle göğüslerine baktı. Bir iki kez koklamaya çalıştı, sonra hiçbir şey duymadığını söyledi ciddiyetle. "Senin de kokun çok güzel," demek istedi ama o, Emre gibi düşünceleri ve duyguları kelimelere dökmeye meraklı olmadığı, hatta tam tersine böyle şeylerin dile getirilmediği zaman daha değerli olduğunu düşündüğü için söylemedi. Sonra da bu ciddiyeti dağıtmak için oğlanın kıvır kıvır saçlı kafasını itip "Sapık," dedi. "Sahiden sapıksın sen, koku sapığı. Hani bir roman vardı ya, koku mu ne? Sen de öylesin işte, sapıksın." "Evet," dedi oğlan, "senin sapığınım. Sonra da ani bir hareketle yatağa oturup elini alnına vurarak "Tüh be!" dedi. "Bak beni nasıl arabesk arabesk konuşturuyorsun. Nasıl berbat klişelere düşürdün. Ne demek ben senin sapığınım? Tam bir piyasa romanı, piyasa filmi ağzı bu." "Doğru," dedi Zehra. "Çok adi sahiden. O zaman güzel bir şeyler söyle bakalım. Daha önce söylenmemiş sözler. Öyle çıldırasıya sevmek, uğruna ölmek, yürek parçalanması, vurgun yemişe dönmek, ilk bakış filan gibi saçmalıklar yok ama. Tamam mı?" Parantez içinde. Evet sevgili okur. Nedense kadınla erkek baş başa kalınca kendi aralarında bayağılaşmayı göze alarak her türlü beylik sözü çekinmeden, utanmadan tekrarlamaktan zevk alır. Ama bunu başkalarının bilmesinden çok utanırlar. Duygu sınırlarıyla birlikte entelektüel duvarların da yıkılabileceğini vurgulayan gözü pek bir paylaşma denemesidir bu. Yeni bir mahremiyet boyutudur. Emre meseleyi çok ciddiye aldığı için kaşlarını çatıp düşünmeye başladı. İşaret parmağıyla dalgın dalgın saçını kıvırdı. Belli ki aklından aşkla ilgili her türlü sözü geçiriyor ama çiğnene çiğnene sakız olmuş, klişelerin hepsinden vazgeçiyordu. Zehra onu ayağıyla dürtüp, "Hadi bakalım, hadi bakalım, aykırı entelektüel, marjinal serseri, söyle bakalım," diye kışkırttı. Onu duymuyormuş gibi düşünmeye devam eden Emre birden güldü. Çünkü aklına büyük sevdaların şairi Karacaoğlan'a yakıştırılan bir söz gelmişti. Rivayete göre büyük şair ölürken, "Ben aşkla ilgili ne varsa yazdım. Benden sonra gelenler artık anasının bilmem nesine yazsın," demiş. Zehra'nın ısrarına rağmen bu sözü aktarmadı ama onun yerine "Tamam," dedi. "Buldum, söylüyorum. Aşkın isyancı yanıdır bizi bağlayan." "Aman," dedi Zehra yine, "bula bula bunu mu buldun? 70'ler romantizmi. Comandante Che Guevara. Devrim, aşk. Güzel ama eski." "Doğru vallahi," dedi Emre. "Düşündüğümde çok parlak geldi ama sen söyledikten sonra, tamam, bu da basma kalıp. Herhalde şu aşk sözünden kurtularak başlamalı. Bu dünyada o kadar çok aşk sözü ediliyor ki, adının anlamını düşünmediğin gibi aşkın anlamını da düşünemiyorsun artık. Kapitalizmin mal satmak için kullandığı sözcüklerin başında aşk geliyor. Aşktan kusacak hale geldik." "Bırak teori paralamayı," dedi Zehra. "O kolay, hadi sözleri bul bakalım sıkıysa." Emre yine kara kara düşünmeye başladı. Böyle konular hayatında o kadar önemli yer tutuyordu ki Zehra onun güzel ve yeni bir söz bulamazsa yıkılacağını hissediyordu. Kelimenin bütün berbat çağrışımlarıyla bir entelektüel bu çocuk diye düşündü kim bilir kaçıncı kez. Entelektini devreden çıkardığı, onu unuttuğu bir an bile yok. Evrenin ölümlü insan soyu tarafından bilinemeyecek karanlık gizlerini harflerle çözmeye çalışan ve bu yüzden kellelerini kaybeden hurufi tarikatı gibi her şeyi kelimelerle açıklamaya çalışıyor. Bir kelime fetişisti. Kelimelendirilmemiş hayat yok onun için. En mahrem anlarda bile düşünüyor. Sadece düşünmekle kalmıyor, yorumlar da yapıyor. Sanki kelimelere dökülmezse o zevkin de bir anlamı yokmuş gibi. Her şey söylenmek ve anlatılmak için yaşanıyormuş gibi. Yaptıkları şey kelimeye dönüştüğü anda Emre'nin aldığı zevkin birkaç katına ulaştığını duyumsuyor. Ama kim o sırada sevişme üzerine teoriler dinlemek ister ki? Sevişme eylemi hep söylendiği gibi iki bedenin birleşmesi, birbirinin içinde erimesi miymiş, yoksa karşısındakinin bedenini cinsellik nesnesi olarak kullanarak doyuma ulaşma yöntemi mi? Birincisi tek beden olmayı, ikincisi ise istismarı akla getiriyormuş ama karşılıklı bir istismarmış bu. Parantez içinde, tecavüz olmadığı sürece tabii diye ekliyordu. Kişi bilerek, isteyerek kendi bedenini haz nesnesi olarak kullandırıyor ama bunun karşılığında kendisi de karşısındakinin bedenini kullanıyormuş. Ne garipti. Sanki bir erkek değil de bir beyin vardı Zehra'nın karşısında. Ama Emre'yi o kadar seviyordu ki salt onun aldığı zevki artırmak için kelime sapığı sevgilisinin bu edepsiz oyununa o da katılıyor, bir sokak çocuğu gibi bütün sözleri ardı ardına sıralıyordu. Çünkü Emre beyinsel hazların ve sözcüklerin zevki kat kat artırdığından emindi. O sırada Emre bir şey fısıldadı. Zehra anlamadı. "Ne diyorsun?" diye sordu. Emre onu uzun uzun öptükten sonra kulağına "Bizimki ne biliyor musun?" dedi. "Toma romantizmi." Sıcak nefesi Zehra'nın kulağını yakıyor. Kız o nefesten içine sevda, tutku, şehvet, delilik, güven, şefkat, özlem karışımı bir şeyler aktığını hissediyordu. Onun ne demek istediğini anlayarak başını kendisine doğru çekti. Tutkuyla kıvrımlı dudaklarını kanatacakmış gibi ısırarak öpmeye başladı. Geçen Haziran ayında gecikmiş bir baharla gecikmiş bir isyanın iç içe geçtiği o tomurcuk patlaması günlerinde tanımış olduğu Emre'ye duyduğu korkunç susamışlığı dindirmek için, onun dudaklarını kendi dudakları kılmak için çırpınıyor, gaz kapsülünün başına bir talih kuşu gibi çarparak kendisini yere yıktığı günü anımsıyordu. O yaz günü, unutulmaz yaz günü, Taksim Meydanı'ndaki kalabalık, fırtınada kükreyen bir denizden çok, yumuşak ama sürekli dalgalarla kıyıyı döven, sabırlı, inatçı bir gelgiti andıran hareketlerle, siyah giysili, maskeli, durmadan gaz bombası atan polislerin karşısında önce geri çekiliyor, biraz kendini topladıktan sonra yine dönüyor, her yere akıyor. Kızlı erkekli binlerce gencin gözlerinden durmaksızın akan yaşların gaz bombasından kaynaklandığı rahatlıkla söylenebilir ama gördükleri acımasız şiddetin yüreklerinde açtığı yaraların da bunda pay sahibi olduğu kuşkusuz. Zehirli dumanın boğulma derecesine getirdiği genç ciğerlerden yürek paralayan öksürüklerle birlikte tarihin başlangıcından beri şiddetle karşılaşan masum insanların değişmez çığlığı yükseliyor. Neden? Neden? Bu şiddet neden? Siyah çizmeli, siyah giysili, gaz maskeli, kasklı polisler, Taksim Meydanı'na yanlışlıkla düşmüş genç Darth Vader'lar gibi bu dünyaya ait olmayan bir saldırı gücünün atsız bireylerine dönüşmüşler. O kadar birey olmaktan uzaklar ki, siyah bir ahtapota benzeyen dev savaş makinesinin binlerce kolu hareket etmekte sanki. Onca koruyucu giysiye, ellerindeki bomba atan silahlara, bellerindeki tabancalara rağmen yaz giysileri içinde yüzleri, kolları açık, hatta hiç de acımsanmayacak sayıda olan çıplak omuzları görünen genç kızların karşısında kendilerini daha da çıplak, daha da çaresiz, daha da savunmasız hissediyor olmalılar. Çünkü alandaki hareketlerden anlaşıldığı kadarıyla korkan taraf, kızarmış gözlerinden akan yaşlarla öksürerek düşe kalka yürüyen gençlik değil, onlar. Silahsız gençliğin cesareti, silahlı gücü sindiriyor, ölümü göze almış genç kızların, genç erkeklerin masumca meydan okuyuşu, zalimle mazlum arasındaki güç dengesini paramparça ediyor. Bunun üzerine alana Toma dedikleri, ilaçlı kumlu suyu basınçla püskürten araçları sokuyorlar. Araçlar tanka da benziyor. Düş gücü gelişmiş biri için tarih öncesi canavarlara da. Araçların delice bir enerjiyle fışkırttığı su, çarptığı gençleri yere seriyor. Fırtınanın önündeki yapraklar gibi oraya buraya sürüklüyor. Gaz bombaları devam ederken, bir yandan da basınçlı suya maruz kalan, suyun etkisiyle savrulan, kafalarını oraya buraya çarpan gençlerin yüzünde yaptığı şakanın anlaşılmamış olmasına şaşıran bir gençlik ifadesi var. Artık Taksim tam bir savaş alanı ama ortada sadece tek bir ordunun olduğu, eşine rastlanmamış türden dengesiz bir savaş bu. Gülümseyen gözlere gaz bombası atılıyor. İnce, narin gövdelere, değdiği yeri yakan, içine kum ve kimyasal karıştırılmış basınçlı su sıkılıyor. Barışçı genç yüzlere vahşet püskürtülüyor. Tomaların sularıyla 5 yıldızlı otelin önündeki kaldırımlara savrularak yere serilmiş olan gençler, bu sefer de çelik ökçeli polis botlarıyla tekmeleniyor. Nefes alamadıkları o anda kemiklerinin kırıldığını, yüzlerinin ezildiğini, dudaklarının patladığını hayal meyal fark edebiliyorlar. Zehra o pazar günü ailesini ziyarete gitmişti. Hemen hemen her pazar günü yaptıkları gibi hasret giderecekler, sadece o güne özgü tatar dedikleri salçalı, kavrulmuş kıymalı, bol yoğurtlu makarna yiyeceklerdi. Tatar, çocukluğundan beri dünyanın en lezzetli yemeği gibi gelirdi Zehra'ya ve o kadar yoksul olmalarına rağmen nasıl olup da bu müthiş yemeği her pazar yediklerine şaşar kalırdı. Yemek sırasında tweetler, mesajlar sökün etmişti. Herkes akın akın Taksim Meydanı'na gidiyordu. Bütün arkadaşları yoldaydı ya da oraya varmış, o müthiş olayları görüntüleyerek amatör televizyon kanalları gibi yayın yapıyorlardı. Olayları hiç duyurmayarak yemek programları, belgeseller yayınlayan hükümet güdümündeki televizyonlara yönelik tepki, polis şiddetine duyulan öfkeyle karışmış, o da diktatöre duyulan nefreti tetiklemişti. Zehra böyle olaylara daha önce hiç karışmamış olduğu halde olanca inatçılığıyla kendisine bu çılgın fikirden vazgeçirmeye çalışan annesine karşı çıkmış, "Ben gidiyorum anne," demişti. "Hemen çıkıyorum." Sonra da eklemişti. "Kendi gençliğini, öğrencilik çağını düşün Sevim Hanım." Sevim, Olgunlaşma Enstitüsü'nde okumuş, aileyi geçindirmeye yardım eden biçki dikiş sanatını orada öğrenmişti. "Benim yerimde olsan kendi anneni dinler miydin?" Kızının yüzüne dikilen bakışlarındaki sarsılmaz kararlılığı okuyan Sevim Hanım'a da ona eşlik etmekten başka çare kalmamıştı. Hiç olmazsa bebeğinin elini tutar, onu korumaya çalışır, evde içi içini yiyerek kaygılar içinde beklemekten kurtulurdu. Zaten hayatında ilk kez bir eyleme katılan genç çocukların bir kısmını anne babaları getirmişti buraya. Meydana ulaşana kadar çocuklara gösterilen korumacı şefkatle orada birden karşılaştıkları şiddet arasında tuhaf bir çelişki vardı. Ailelerin koklamaya kıyamadığı çiçekler, polisin attığı gaz bombalarıyla, basınçlı sularla, coplarla solup gidiyordu. Geceyi meydanda geçirenler birbirlerinin sırtına dayanarak uyumaya çalışmışlardı. Eyleme katılan orta yaşlı bir yazar, yeni yetme sayılabilecek tanımadığı bir çocukla sırt sırta verdiğinde çocuğun "Sen kaç yıldır devrimcisin amca?" diye sorduğunu duymuştu. "30 yıldır" diye karşılık vermişti çocuğa. "Tüh be amca," demişti çocuk. "30 yıldır bir devrim yapamamışsınız. Ben dün devrimci oldum." Zehra ile annesi alana girince birbirlerini kaybetmişlerdi. Polisin yeni bir saldırısından korunmak için ara sokaklara kaçan kalabalık, onların sıkıca kenetlenmiş ellerini ayırmış, ikisini bambaşka köşelere sürüklemişti. Coşkun bir nehir gibi akan kalabalık, Zehra'yı bir köşede duran Toma'ya doğru götürdü. Anlaşıldığı kadarıyla Toma, göstericiler tarafından kuşatılmış, durmaya zorlanmıştı. Çünkü çevresinde yüzlerce kişi vardı. Üstüne de gençler çıkmıştı ama zırhlı aracın tanka benzeyen kapağını açamıyorlardı bir türlü. Herhalde kapak ancak içeriden açılabiliyordu. Polisler de bunu yapmıyordu elbette. Zehra o trajik anda bile kendisini gülümseten bir olaya tanık oldu. Toma'nın üstüne çıkmış olan kıvırcık saçlı, güzel yüzlü, ip ince bir genç el hareketleriyle kalabalığı susturdu. Yüksek sesle, "Arkadaşlar, burada hiç araba hırsızı var mı?" diye tuhaf bir soru sordu. Kimseden ses çıkmadı. Bunun üzerine tekrar konuştu. "Bu kapağı açacak biri gerekiyor. Yemin ederim kızmayacağız. Bu işi yapabilecek olan var mı?" Çelimsiz bir çocuk ürkekçe el kaldırdı. Kalabalık bir anda çocuğu omuzları üstünden elden ele geçirerek Toma'nın üstüne taşıdı. Olsun olsun 14-15 yaşında, o meydana rastlantıyla düşmüşe benzeyen, sarı benizli, gece kondu çocuklarından biriydi. Tiner çekenlere de benziyordu biraz. Şaşkın ve korkmuş durumdaydı ama Toma'nın tanka benzeyen kapağına eğilince iş değişti. Cebinden çıkardığı küçük metallerle kısa bir uğraşmadan sonra Toma'nın kapağını açınca kalabalıktan kopan büyük alkışa gülümsemedi bile. O ürkek haliyle Toma'dan atlayıp gözden kayboldu. Toma'nın içinden savaş filmlerinde esir düşen askerler gibi şaşkın görünen iki polis çıktı. Kalabalığın alkışları ve kahkahaları arasında uzaklaştılar. Biri, "Halk adına bu Toma'ya el koyuyoruz," dedi. Zehra da çılgın gibi alkışlıyor, "Bravo!" diye bağırıyordu. İşte başına gaz kapsülü yiyerek yere doğru kaydığı ve sıcak asfaltın üzerine serildiği an o andı. Darbeden sonra bir mum gibi sönmeye başlayan bilincinin son fark ettikleri giderek uzaklaşan sesler ve yanağına değen sıcak asfalttı. Kapanan gözlerine yansıyan son görüntülerse insan ayakları oldu. Siyah botlu, sandaletli, kadınlı erkekli insan ayakları. Bu son görüntülerden sonra Zehra derin bir sessizliğin içine gömüldü. Bilincini yitirdiği sırada bir takım sesler duymuştu ama bunlar sanki meydandan değil de asfaltın altından geliyordu. Daha doğrusu sonradan hayal meyal hatırladıkları bunlardı. Bir de kucaklara alınıp kaldırıldığı ve bir yerlere götürüldüğü. Bunları rüyasında mı görmüştü yoksa gerçek miydi anlayamamıştı. Aradan ne kadar geçtiğini hiç bilemeyeceği bir süre sonra gözlerini açtığında müthiş bir yanma hissetmiş, gözyaşları şıpır şıpır akmaya başlamıştı. Öyle yoğundu ki bunlar hiçbir şey görmesi mümkün değildi. Biri, "Sakin ol, sakin ol, hiçbir şeyin kalmayacak şimdi," diye fısıldıyordu. Sonra gözlerine bir şeyler damlattılar. Önce canı daha çok yandı ama sonra acı hafifledi. Başını oynatmaya çalıştığı sırada müthiş bir sancı hissetti. Sanki kafatası ikiye ayrılmıştı. Onu hafifçe doğrultarak ilaç içirdiler, sonra da uyumasını söylediler. Karanlık bir gölüye gömülür gibi oldu, kayıp gitti. Aradan geçen zamanı yine bilemiyordu. Bu kez gözlerini açmaya çalıştığında yanma hissetmedi. Başındaki ağrı da hafiflemişti. O sırada üzerine eğilmiş, gülümseyen yüzü gördü. Onun, Toma'nın üstündeki kıvırcık saçlı, sevimli genç olduğunu fark etti. Kendisine ne olduğunu sordu, o da anlattı. O anda kendisine şefkatle davranan, adını bile bilmediği bu çocuğa, nedense hayat boyu güvenebileceği gibi bir duygu yayıldı Zehra'nın içine. Ve böylece Emre Karaca, Zehra Ertan'ın hayatına girmiş oldu. Ayrım sonu, sayfa 57.